Ayrım 17. Dipten Gelen Dalga. İlya Ehrenburg. Sayfa 167. 69. Rıhtımdaki o üzücü iç açımından sonra Pierre Gode bir daha Mado'ya duygularından hiç söz etmedi. Mado'ya olan aşkı dinmemişti ama o kendini tutuyordu. Eskisi gibi görüşmeye devam ediyorlardı. Hem Maki anıları hem de her günkü uğraşları birleştiriyordu onları. Barış komitesini birlikte örgütlüyorlardı. Mado'nun yalnız olduğunu, çok çalıştığını ve yaşama koşullarının kötü olduğunu gören Pierre, onu Nice'de 2 hafta geçirmeye ikna etmişti. Annem var orada, 2 odası var evinin ve yalnız yaşar, çok sevinecektir senin gelmene. Gençtir annem, direnişe katıldı, şimdi kadınlar arasında çalışıyor. Eski Nice'dedir evi, pencereden çiçek pazarı görünür, deniz de hemen yanı başındadır evin, sonra Nice şimdi ılıktır. Mado gülümsemişti. Soğuk, somurtkan bir gündü. Sulu sepken bir kar yağıyor. Lambalar, paltoların içine büzülmüş insanların üzerine donuk ışıklarını serpiyordu. Gerçekten ilkbaharmış şimdi oralar. Nice'de güneş birden gözlerini kamaştırdı. Ilık da hava gerçekten de. Pardesüsü bile fazla gelmişti. Eski kent oldukça gürültülüydü. Sarımsak, zeytinyağı kokuyordu ortalık. Balık satıcıları şaka yolu sövüşüyorlardı. Güneyli ağzı Mado'ya gülünç geldi. Balık pullarının gümüşsü ışıltıları, ipleri asılı çamaşırların beyazına karışıyordu. Pierre'in annesi hoşuna gitti Mado'nun. 50 yaşlarında, şişman, telaşlı bir kadındı. Her şeye hayret ediyor ve böyle anlarda üzerinde minicik bir bıyığın karardığı üst dudağı pek gülünç bir şekilde yukarı doğru kıvrılıyordu. 8 yıldır partiliyim diye açıklıyordu Mado'ya. Yani bana sen diyebilir ve Josephine diye çağırabilirsin. Bayan Gode yalnızca işteki adımdır. Postanede çalışırım ben. Bizim müdür faşisttir. Bana durmadan Bayan Gode der. Kesin söylev vermeyi politikaya dayanamıyorum. Akşamları Josephine arkadaşları geliyordu. Böylece Mado Nice'de olup bitenleri çarçabuk öğrendi. Anlattıklarına göre Nice Amerikalılarla doluydu. Sanıldığının tersine turist çok azdı. Oteller battı batacaktı. Karnavalların da bir işe yaradığı yoktu. Emniyet müdürlüğünden açıklandığına göre dün bütün otellerde topu topu 800 kişi gecelemişti. Ve bu Şubat başlarında yani Nice'in tam mevsiminde böyleydi. Küçük esnaf perişan durumdaydı. Nice artık eski Nice değildi. Amerikalılar iş için geliyorlardı. Limanlara, havalanlarına bakıyorlar, askeri üsler için yer düşünüyorlardı. Şimdi de Neales gelmişti işte. Her gün Amerikan konsolosluğuna uğruyordu. Gazetecilere kendisini buraya yalnızca iyi havaların ve antika sigara tabakalarının çektiğini söylüyordu. Emniyet müdürüyle neden sık sık buluşup görüştüğünü açıklamıyordu ama bu sözler. Bir Amerikalıdan daha çok Amerikancı olduğu söylenebilirdi emniyet müdürünün. Örneğin atom bombası için yapılacak bir oylamada bomba aleyhinde oy vermeyi yasaklayabilirdi. Nasıl, açık değil mi müdürün tutumu? Neales onda tabaka mabaka bulamaz, emniyet müdürlüğü antikacı dükkanı değil ki. Sonra havaları belirleyen de emniyet müdürü değil. O savaştan yana, Nice ise savaşa karşı. İnsanlarsa çok kötü koşullar altında yaşıyorlar. Gerçi bu yalnız Nice'de değil, her yerde böyleydi ve bunda şaşılacak hiçbir yan yoktu. Silahlanma dipsiz kuyu gibi bir şeydi. Silahlanma böyleydi ama bir sürü dolandırıcılık olayına adı karışan milletvekillerin cepleri nasıldı peki? Neyse, burada iklim gerçekten çok güzeldi ve Mado bir güzel dinlenebilirdi. Josephine böyle söylüyordu. Konukları Dok İşçileri Sendikası Sekreteri böyle söylüyordu. Öğretmen hanım ve demiryolu işçisi böyle söylüyorlardı. Hepsi de Mado'nun elini sıkmışlardı. Yuma'da onun için yazılan yazıyı okumuşlardı. Onun Nice gelmesi hepsi için büyük bir sevinç kaynağıydı. Josephine'in gözleri sevinçten ışıl ışıldı. Son bir yıl süresince birçok başarı kazanmıştı. Pierre Saint-Just üzerine bir kitap yazmıştı. Şimdi basılıyordu. Golistler üzerinde Kadınlar Komitesi'nin bir afişinde bulunduğu bir panoyu yakmak istemişler ama o bu işi yapmaya yeltenen rezillerden birine öyle bir tokat aşk etmişti ki tüm çete bir anda sıvışıp yok olmuştu. Ve şimdi de Pierre'in mektuplarında direniş kahramanı diye sözünü ettiği Mado konuğu olmuştu. Gece yatarken şeytan kulağına kurşun diye düşündü Josephine. Bu yıl her şey yolunda gidiyor. Yalnız Neales'in buraya geliş nedenini bir türlü anlayamıyorum. Her türlü namussuzluk beklenir bu heriften. Mado uzun uzun yürüyor, dağlara tırmanıyordu. Kasaba yükseklerden bir makete benziyordu. Deniz haritalarda olduğu gibi masmaviydi. Kayaların arasında otlar yeşeriyor, keçiler zıplıyor. Arada bir omuzunda kocaman bir toprak testiyle bir genç kız geçiyordu yoldan. Güneşte oturup Mado uzun uzun Kayaları, beyaz badanalı, kırmızı aşı boyalı küçük evleri, iğrili kıvrıla uzanan patika yolları seyrediyordu. Böyle anlarda sanatçı yanı canlanıyor ve uzun yıllar sonra ilk kez resim yapma arzusu hissediyordu. Burada gözlerimle yaşıyorum diye düşünüyordu. Bazen de baktığı halde görmüyordu. Dışarıdan bakan birisi geniş geniş açılmış sanatçı gözleriyle doğayı izlediğini sanabilirdi. Oysa o geçmişe dönüyor ve bu geçmiş öylesine canlı, sıcak ve elle tutulur gibiydi ki bazen kendisi bile irkiliyordu. Sergei yoktu. Onunla yan yana oturmamış, Moskova'dan, yakında döneceğinden o başa çıkılmaz aşklarından, ayrılıktan, zamandan ve ölümden hiç söz etmemişti. Sonra ağır ağır kasabaya iniyordu. Mavi karanlığın içinde ateş böcekleri gibi altınsı alevler çakıyordu. Akşam kozaların bir sis bulutu gibi lavanta, mimoza kokuları yayılıyordu. Sonra bembeyaz duvarlarında Stalin'in, Torres'in fotoğraflarıyla Pierre'in bir çocukluk resminin ve kudurmuş denizin ortasında çalkalanan bir gemi tablosunun asıl olduğu odasına giriyordu. Daha sonra yoldaşlar geliyorlar ve son olaylardan konuşuyorlardı. Fransa tümden bir heyecan kasırgasına yakalanmış gibiydi. Saint-Nazaire'de, Havre'da, La Palais'de, Marsilya yakınlarında dokerler gemilere silah yüklemeyi reddediyorlardı. Çin Hindi'ne gidecek savaş malzemesiyle yüklü bir tren, yükünü boşaltacak bir liman bulabilmek için tüm Fransa'yı dolaşıp duruyordu. Dunkerque'e gönderiliyordu tren, dokerler hayır diyorlardı. Havre gönderiliyordu, dokerler hayır diyorlardı. Şimdi de Marsilya'ya gönderiliyorlardı. Ama Marsilyalılardan da aynı yanıt alacağı belliydi. Öte yandan Empire Marshal adlı gemi liman liman dolaşıp hayalet treni arıyordu. Paris'ten hareket etmeden önce Mado, Lejean'dan bir mektup almıştı. Ta sonbaharda La Rochelle'e gitmişti Lejean. Büyük bir fabrikada iş bulmuştu orada. Kentte olayların iyice geliştiğini, işçilerin La Palisse'li dokerleri desteklemek istediklerini, bugün yarın bir grevin patlamasının beklenebileceğini yazıyordu. Ne kadar alçak gönüllü diye düşündü Mado. Kendinden tek kelime bile yazmamış, sanki kendisi yok, yaşamıyor bu dünyada. Direnişte de böyleydi. Sessizce, kendini hiç göstermeden yapardı her şeyi. Paris ayaklanması olmasaydı insanlar dünyada Lejean diye birinin varlığını hiç öğrenemeyeceklerdi. Oysa onun çektiklerini kimse çekmedi. Josette, Polly, Mimi'yi ard arda kaybetti ama bir kez olsun yakınmadığı gibi hep başkalarının dertleriyle ilgilendi. Jack'ın kalın paltosu yok. Pierre'e biraz az iş vermeli. Kitabını bitirsin çocuk. Benim de dinlenmem gerektiğini yazıyor. İşte ben de dinleniyorum. Ama o yine en güç işin başında. Canım Luc. Yoldaşları Mado'ya La Boca'da, fabrikada V2'ler için donanım imal edildiğini anlatmışlardı. İşçiler çok öfkeliydi. Kendi kendimizin ölümünü hazırlamak bu, diyorlardı. Josephine de tamam diyordu. Burada da çıkacak çıngar. Ama Nice eskisi gibi güneşli ve neşeliydi. Çiçekçiler mimoza, nergis, menekşe satıyorlardı. Marsilyalı dokerlerin sendika yöneticilerinden birisi geldi bir gün. Muhakkak Mado'yu görmesi gerektiğini söyledi. Josephine'in evine götürdüler onu. Adam ateşli bir şekilde ve ayağa kalkıp elini kolunu sallayarak halkın nasıl Canebière'in üzerine yığıldığını, jandarmaların kalabalığı nasıl dağıttığını anlattı. Emniyet müdürlüğü pastör mürettebatına hemen denize açılmalarını emretti. Tayfalara askeri görevli ilan edildiklerini, emre uymazlarsa askeri mahkemede yargılanacaklarını bildirdiler. Ama tayfalar tabii öyle gürültüye pabuç bırakacak çocuklar değiller. Kimin kimi yargılayacağını sonra görürüz dediler ve geminin denize açılmasını engellediler. Artık dokerlerden hiç söz etmiyorum. Çünkü bizimkiler kendilerini çok önceden gösterdiler. Bu haydutlara yardım etmektense açlıktan gebermek daha iyidir. Sonra bu kez halk da çok öfkelendi. Herkes ana caddeye döküldü. CRS'nin SS'lerden kalır hiçbir yanı yok. Suratları bile aynı mendeburların. Ama şu Marsilyalılara da aşk olsun doğrusu. Sanırsın ki düşündükleri hiçbir ciddi şey yoktur. Ya bir kahvede oturup pastis içerler, ya genç kızlardan konuşurlar, ya da elde olta balık tutarlar. Ama kavgada göreceksin sen Marsilyalıları. Diyecek tek söz yok doğrusu. Gazetelerde küçük bir grup diye yazmamaları için 30 bin kişi gelmişlerdi. Herhalde Fayta'dan söz edildiğini duymuşsundur. Direniş kahramanlarındandı. Almanlar giyotinle başını uçurmuşlardı. İşte onun karısı Jacqueline de vardı aramızda. CRS'ler Jacqueline'i yere yıkıp tekmelemeye başladılar. Dedim ya, SS'lerden beter bu herifler. Sonra bir de baktım bizim çocuklar CRS'lerin üzerine yürüyorlar. Tam bir savaş alanına döndü ortalık. Kan oluk gibi aktı sokaklardan. En ufak bir abartma yok sözlerimde. Şimdi sorulan şu: Amerikalılar ne elde edebildiler? Tayfalar Pasteur'ün denize açılmasını engelleyeceklerini söylediler. Engellediler. Dokerler silahları yüklemeyeceklerini söylediler. Yüklemiyorlar. Marsilyalılar Amerikalılar için savaşmayacaklarını söylediler. Savaşmayacaklar. Nokta. Josephine'in hayranlıktan dudakları kabarmıştı. Doker gidince Mado'ya. Herhalde bizde de bir şeyler olacak dedi. Bugün postaneye Neales için yine bir mektup geldi. Ne arıyor bu herif burada bilmem. 13 Şubat akşamı La Boca'da işçi olarak çalışan Martin, Josephine geldi. Dokerlere iletilmesi gereken acil bir haber getirmişti. V2'ler için çerçeve getireceklerdi yarın limana. Mado hemen haberi iletmeye koştu. Dokerler birlik sekreteri hiç şaşırmadı. Anlaşılıyor. Jean Dolo'ya yükleyecekler herhalde ama başaramayacaklar. Jean Dolo'nun çerçeveyi nereye götürebileceğini düşündüler. Kimi Korsika'ya diye tahmin etti, kimi Oran'a, kimi de Yugoslavya'ya. Önemli olan dedi sekreter, çerçevenin gemiye henüz yüklenmemiş olması. Yüklenemeyecek de sanırım. Sabah saat 7'de 30 CRS'nin koruması altındaki bir kamyonla çerçeveler limana getirildi. Kamyon daha limana girer girmez dokerlerin bağırdıkları duyuldu. Yüklemeyeceğiz. Aynı anda vagon bakım onarım istasyonu işçileriyle tramvay işçileri de dokerlere katıldılar. CRS'ler kalabalığı rıhtımdan uzaklaştırmayı denediler ama işçiler 30 CRS'yi kolaylıkla geri püskürttüler. CRS subayı takviye istetti. Sirenlerin telaşlı uğultuları alçala yüksele yayılmaya başladığında saat 9'du. Dokerler, okullar boşaldı. Nis limana doğru akmaya başladı. Ak saçlı, yaşlı işçiler ve neşeli işçi kızlar, balıkçılar ve memurlar, demir yolcular ve çiçekçiler, eski muharipler ve ilkokul öğrencileri akın akın limana doğru harekete geçmişlerdi. Ama bu bir yürüyüş değil, coşkun bir dağ ırmağının denize doğru hızla akışıydı. Ön sıralarda kadınlar ve çocuklar vardı. Çerçeveyi CRS'ler koruyorlardı. Kalabalık yaklaşınca subay bağırdı. ''Durun, yoksa ateş ederiz.'' Mado öne fırladı. Rüzgar saçlarını uçuruyordu. Çocuklara siper olmak istercesine kollarını genişçe yana açmıştı. Hele bir deneyin. CRS'lerden biri copla koluna vurdu. Çerçeve denize diye bağırdı Mado. Göz yaşartıcı bomba attı CRS'ler. Kalabalık bir an duraksadı. Ama Mado'nun bir gölge gibi öne fırladığını gören öteki kadınlar onu izlediler. CRS geriliyordu. Mado'nun sesi bütün çığlıkları bastırdı. Çerçeve! Dokerler tuttukları gibi denize attılar çerçeveyi. Her şey öylesine çabuk olmuştu ki 8 kamyon dolusu CRS limana geldiğinde kalabalık dağılmaya başlamıştı. Emniyet müdürlüğüne verilen raporda halkın çerçeve denize atıldıktan sonra limana geldiğinden söz ediliyordu. Öte yandan Neales hiçbir şeyden kuşkulanmadan keyifle tıraş oluyordu. Kent zaferi kutluyordu. İnsanlar sokaklarda dolaşıyor, bağırıyor, şarkı söylüyor. Şurada burada gençlerin dans ettiği görülüyordu. Josephine Mado'nun kolunu görünce telaşla bağırdı. Çıldırdın mı sen? Kolun davul gibi olmuş ve hiçbir şey söylemiyorsun. Hemen kompres koymalıyız. Mado gülümsüyordu. Ömrüm boyunca unutmayacağım Nislileri. Bir de turistler, Amerikalılar, gazinolar derlerdi. Oysa Nis bambaşkaymış. Bugün gördüm onu. Hayır, bugün onunla birlikteydim. Neales'in bütün keyfi kaçmıştı. Çerçeve değil sorun olan. Alt tarafı bir demir parçası. Ama bu Fransızlarla ne yapacağız bilmem. Geriden bakınca güzel bir kent. Eski modalığı falan çok hoşuna gidiyor insanın. Sanki şuradaki gazinodan İmparatoriçe Victoria, silindir şapkalı şık insanlar, bir Rus prensi çıkacak gibi. Oysa ne kaba yaratıklarla dolu burası. Bir de Bediye Marsilya'nın istisna olduğunu söylüyordu. Nis'in de ondan kalır bir yanı yok ki. Her yer aynı bu ülkede. Üsleri kurmaya başladığımızda askerlerimizi iyi korumamız gerekecek Fransızlardan. Hiç şüphesiz sağduyu sahibi kişiler bizim Fransa'nın iyiliğini istediğimizi anlıyorlar. Ama onlar da evlerinde oturup ya Figaro okuyorlar ya da arada bir tiyatroya gidiyorlar. Peki sokağa egemen olanlar kim? Süprüntüler. Ne olursa olsun duyulup görülmemiş bir serserilik bu yaptıkları. Anlattıklarına göre bir sürü de kadın varmış. Fransa için doğal bir şey bu. Bir tabaka üzerine işli bir resim anımsıyorum. Bu cadalozlardan birkaçı 16. Louis'i kupa arabasından yaka paça dışarı atıyorlardı. Yazık, satın alamamıştım onu. Biraz beklerim, antikacı fiyatı kırar sanmıştım ama Chicago'lu bir öküz parayı bastırıp almıştı. Fransız devriminden bile haberi olmayan odun kafalının teki olduğuna eminim. Coster benzeri bir tipti. Bir de gazeteci olacaktı ahmak herif. Bana Napolyon'a neden Korsikalı dendiğini sormuştu. Bence Korsika bu kıyılardan çok daha önemli bir yer. Nüfusu fazla değil. Kolaylıkla örgütlenebiliriz orada. Korsika, Kuzey Afrika artı İspanya demektir. Fransızlarsa hala düşünüp taşınmakla meşguller. Ama o dillerine pelesenk ettikleri nötralizmleri kurtaramayacaktır onları. Eğer CRS göz yaşartıcı bombayı daha erken kullansaydı kalabalığı dağıtabilirdi. Bu süprüntüleri ağlarken görmek çok eğlenceli demişti Bediye bir gün. Bazı kredi yolsuzluklarına karıştığını söylüyorlar onun da. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Ne yapacak o kadar parayı? Ne resme merakı var, ne kitaba, ne de porselene. Ama Bediye'ye acımak gereksiz, binlerce Bediye var bu ülkede. Emniyet müdürlüğüyle bir görüşmeli. Onlar ne düşünüyorlar acaba? Ne düşünecekler? Ya taze nohutun en iyi nasıl pişirileceği ya da karı boynuzlamanın yeni metotları üzerinde düşünüyorlardır. Akıl almaz ölçüde hoppa bu herifler. Ama doğrusunu söylemek gerekirse zevklerine diyecek yok. Tabakalarımın en güzellerini hep Fransa'dan aldım. Akşam Neales konsolosun odasında oturup Danovan'a bir rapor yazdı. Marsilya'da, Toulon'da ve Nice'de bulunmuştu. Politik durum karışıktı. Fransızlar kızıllara boyun eğdiremiyorlardı. Geçenlerde Marsilya'da olanlar ve bugün Nice'de V2 çerçeveleriyle ilgili kaza bunu gösteriyordu. Sıkı önlemler almak gerekiyordu. Şarkılar, bağırtılar çalışmasına engel oluyordu. Herhalde yine o budalaca karnavallarından birinin provasını yapıyorlar diye düşündü ve bakmak için pencereye gitti. Bu sırada odaya sekreter girdi. Tanrı aşkına yaklaşmayın pencereye, taş atabilirler. Ve Neales o sırada anlayabildi dışarıdaki kalabalığın tempoyla ne bağırdığını. Amerikalı Fransa'dan defol, Amerikalı Fransa'dan defol. Şimdi kovarlar onları dedi sekreter. Polis çağırdım. Neales yarıda kalan işinin başına döndü. Sıkı önlemlerin üzerine çizdi. Baskı önlemleri yazdı. Yalnızca göz yaşartıcı bombayla olmayacak bu iş. İyice anlaşıldı artık. Bir hafta sonra Paris'e gitti. Hareketinden önce emniyet müdürü çerçevenin kendilerini epeyce uğraştırdığını anlattı. Deniz fazla derin değildi, 6 metre falan, ama vinci kullanan işçiler kesinlikle reddetmişlerdi çalışmayı. Asker çağırmaları gerekmiş, liman askeri bölge ilan edilmişti. V2'lerin öteki birçok parçaları çok sıkı güvenlik önlemleri altında Laboka'dan getirilmişti. Çerçeve işi iyi bir ders oldu bize. Bu kez önde ve arkada 10'ar tane küçük tankla koruyarak getirdik parçaları. Kesin emir verdik. Bir karşı koyma olursa makinalı tüfeklerle ateş edilecekti. Parçaların bulunduğu sandıkları da mimoza dallarıyla öyle bir örtüp kamufle ettik ki bir şey anlayabilmek olanaksızdı. Trende emniyet müdürünün sözlerini anımsayan Neales gülümsedi. Mimoza pudica, Latince utangaç mimoza demek. Tam bulmuşlar V2 parçalarını kamufle edecek şeyi. Tuhaf millet şu Fransızlar, en kritik anlarda bile nükte yapabiliyorlar. Dokerler Sendikası Sekreteri Mado ve Josephine, Jean Dolo dedi, Oran'a gitmiş. Oradaki yoldaşlara haber verdik. Esaslı bir karşılama töreni hazırlayacaklar. Yalnız anlamadım, bu nesne için neden özellikle Cezayir'i seçtiler acaba? Fransa'yı tehdit altında tutmak için diye yanıtladı Mado. Bizimle öyle kolay baş edemeyeceklerini gördüler. Josephine gülümsedi. Le Provençal ne yazıyor biliyor musunuz? Çok ayıp etmişiz. Neales konuğumuz olarak bulunuyormuş burada. Oysa biz ona terbiyesizce davranmışız. Docker de gülümsedi. Yine gelmek istediğini söylemiş, tabaka almak için. Sanırım gelemez bir daha. Mado'nun Nice'den ayrılmasından bir gün önceydi tüm bunlar. O gün Mado son kez artık çok iyi bildiği patikalardan dağlara tırmandı. Uzun uzun yürüdü ve kocaman bir ağacın altında durup dinlendi. Masmavi gök, yumuşacık bulutlar, sessizlik. Alabildiğine sessizlik, uzakta küçücük bir yelkenli, yukarıdan bakınca hayat nasıl da açık, anlaşılır gibi. Her şey yerli yerinde, hatta tuhaflıklar, düzensizlikler bile. Oysa hiç de öyle değil, çok karmaşık hayat, güçlüklerle dolu. Çözmek istiyorsun, yaklaşıyorsun, bir yara sanki, acı duyuyorum. 11 yıl. Düşünmesi bile korkunç. Ne kadar gerilerde, geçmişte kalmış. Oysa her şey capcanlı. Sözler, okşamalar, hatta söylenmemiş sözler. Hiç yapılmamış şeyler. Belki de düş gibi göründü bize ama sonra gerçek oldu. Ama akıl yürütme oluyor böyle düşünmek. Bense öylece seviyorum, kucaklıyorum ve kopamıyorum ondan. Burada aklım falan yeri yok. İstasyon çok kalabalıktı. Mado'yu kendilerinden sayıyordu Nisliler. O gün limanda bulunmamış olanlara onun nasıl öne fırlayıp hele bir deneyin diye haykırdığını anlatıyorlardı. Çiçekler getirmişlerdi. Güllerden, karanfillerden yüzü görünmüyordu madanın. Josephin hıçkırıyordu. Nasıl da alıştıydım sana. Gözleri geniş geniş açılmıştı madanın. Bakıyor ama hiçbir şey görmüyordu sanki. Yaşlı bir doker gelip onu kucakladı. Nislilerden binlerce teşekkür. Lokomotif bir çığlık attı. Kalabalık belirsizleşti. Nokta nokta oldu. Gerilerde silindi. Yeni kentler vardı önünde madanın. İnsanlar, çiçekler, jandarmalar, kan. Yukarıdan dağdan görülen değil, buydu hayat. Yoğun, güçlüklerle dolu, canlı. 17. ayrımın sonu, sayfa 176.